Ayrım 16 sayfa 209. Ertesi gün öğleden sonra arkadaşım Ersin Karadayı'dan bir telefon geldi. Onunla lise yıllarından başlayan sağlam temelleri oturmuş köklü bir dostluğumuz vardı. Şiir yazma hevesi o yıllarda yeşermişti içinde. Ben de aynı tarihlerde dergilere ufak hikayeler yazardım. Onun şiirleri benim de öykülerim yayınlandıkça son derece mutlu olurduk. İleride kendisinden söz edilecek ünlü bir şair olacağına inanırdım hep. Ama üniversite yıllarında yollarımız ayrıldı. O teknik üniversiteye girdi, ben de edebiyat fakültesine. Zaman zaman yine buluşurduk ama eskisi kadar sık değil. Benim lise çağlarında başlayan hayatım fakülteden sonra profesyonel yazarlığa dönüştü. Oysa başarılı bir mühendis oldu. Şiirle artık meşgul olmuyordu. Telefonunu alınca sevindim. Yaklaşık 6 aydır görüşmüyorduk. Hal hatır sorduktan sonra ondan bir yemek daveti aldım. Genellikle bir araya gelince sanattan tabii evveliyetle de edebiyattan söz eder, tatlı ve seviyeli sohbetler ederdik. Ruhundaki şiir aşkı hiç sönmediğinden bana beğenip takdir ettiği genç ve ismi duyulmamış şairlerden şiirler okurdu. Ezber yeteneğine her zaman hayrandım. Ayrıca çok güzel de şiir okurdu. Davetini seve seve kabul edeceğimi ama sakıncası yoksa birlikte olduğum kız arkadaşımı da getirip getirmeyeceğimi sordum. Betül konuşmamı salondan dinliyordu. Yemek ve davetten söz edince ilgilendi. Dikkat kesildi. Telefonun ağzını kapatıp Betül'e döndüm. Eski bir arkadaşım yemeğe çağırıyor. Beraber gidebilir miyiz diye sordum. Nasıl istersen dedi. Bence mahsur yok. Ersin'e döndüm. Tamam geliyoruz dedim. Nereye gideceğiz? Etiler'de yeni bir lokanta açılmış. Pek metini duydum. Oldu dedim. Sonra lokantanın adını alıp 9'da buluşmak üzere anlaştık. Betül'ün yanına döndüğümde kim bu arkadaşın diye sordu. Ona Ersin'i anlattım. Ta lise yıllarından başlayarak pek memnun olmuş gözükmedi. İstersen ben gelmeyeyim dedi. Neden? Vallahi ben şiirden pek anlamam. Öyle uzun edebiyat sohbetlerinden de sıkılırım. İstersen yalnız git. Hem Erkan da burada. Çocuğa ayıp olmasın. Ne münasebet dedim. Hiç de ayıp olmaz. Her gecemizi ona ayıracak değiliz ya. Bu gece de romana devam etmeyiz. Ayrıca Ersin'den hoşlanacağına eminim. Gerçek bir beyefendidir. Evli mi diye sordu. İki de çocuğu var. Karısı da gelecek mi? Sanmam. Genellikle erkek erkeğe buluşuruz. Öyleyse benim ne işim var yanınızda? Seni ona tanıtmaktan onur duyarım. Sen sevdiğim kadınsın. Bu yetmez mi? Suratıma biraz buruk baktı. İltifatın için teşekkür ederim. Ama biz evli değiliz diye fısıldadı. Ne sakıncası var ki dedim. Ama o an hiç aklıma gelmeyen bir soru ilk defa beynimde şekillendi. Evlilik ve Betül. Onu arzuluyor ve seviyordum. Çılgınca aşk hayatı yaşıyorduk ama sonu nereye varacaktı bu ilişkinin? Evliliğe mi? Bu şimdiye kadar hiç aklıma gelmemişti. Ne ben ne de Betül bundan hiç söz etmemiştik. Gerçi aramızdaki tanışma süreci evliliğe gitmek için henüz çok erkendi. Ve kendimi evlilik için hazır hissetmiyordum. Öyle miydi acaba? Şayet onu kaybetmek istemiyorsam bu konuyu ciddi ciddi düşünmeliydim galiba. Betül'ün ama biz evli değiliz cümlesinde de sanki üstü kapalı bir imza, ima sezinlemiştim. O da benle evliliği aklından geçiriyor muydu yoksa? Niye olmasındı ki? Özellikle kadınlar giriştikleri her ilişkinin, hele o adama biraz meyli varsa önünde sonunda evliliğe düşünürlerdi. Bu gerçeği tecrübelerimle bilirdim. Ama şimdiye kadar hiçbir kadını izdivaca gidecek kadar sevmemiştim. Daldım biraz. Konuyu düşünmeliydim. Hem de enine boyuna. Benimkine gerçek bir aşk denilebilir miydi acaba? Onu her an arzuluyor, istiyordum. Fakat bu daha ziyade cismani bir arzu, doyumsuz bir şehvet hissi gibi geliyordu bana. Aklım karıştı. Evlilikte behimi hislerin çok daha ötesinde şefkat, sadakat, dürüstlük, saygı gibi nice bin değerlerin de aranması gerekmez miydi? Bunlar mevcut muydu aramızdaki rabıtada? Doğrusu kuşkuluydum. Ona daha doğru dürüst güvenemiyordum bile. Kıskançlık veya başka bir duygu adlandırmam önemli değildi ama her gün başımı ağrıtan, ruhumu kemiren bir hisle boğuşuyordum. Kısa beraberliğimiz gözlerimin önünde canlandı bir an. Sadece sevişmelerimizi hatırlıyordum. Beynimde yer eden şeyler şehvete ve sekse aitti. Ne o daldın, ne o daldın dedi. Düşüncelerimden silkinir gibi oldum. Dudaklarımın ucuna benimle evlenir misin sorusu geldi. Az daha içtenlikle soracaktım. Son anda kendimi tuttum. Bizim yaşımızdaki insanlar şimdi toplumda gayet rahat evlenmeden de beraberliklerini sürdürüyorlardı. Kendimi yeni bir sıkıntının içine atmak istemiyordum ama dolaylı da olsa Betül'ün bu konudaki fikrini öğrenmeliydim. Aklımca bir taktik denedim. Şu roman yazma işimiz bitince ne yapacaksın diye sordum. Yüzüme bakıp gülümsedi. Bu soruyu sormakta gecikmedin mi? Senin gibi akıllı bir adamdan daha önce beklerdim doğrusu. Sanırım şimdi sormanın sırasıydı dedim. Korkuyor musun? Neden? Roman bitince seni terk etmemden. Haklıydı, böyle bir risk vardı tabii. Hemen cevap veremedim. Biraz dedim, yine gülümsedi. Bana çok alıştın değil mi? İlk defa bensiz ne yapacağını düşündün. Başımı salladım ya da deminceki cümlem beyninde bir soru oluşturdu. Betül umduğumdan da zekiydi. Sanki aklımdan geçenleri okuyordu. Doğru dedim. Yatsıyacak halim yoktu. Henüz çok erken diye fısıldadı. Birbirimizi tanıyalı çok az oldu. Seni çok takdir ediyor. Hatta seviyorum da. Müşfik, duygulu, ince bir adamsın. Yakışıklı da sayılırsın. Ama önce ben duygularımdan emin olmalıyım. Bu konuyu konuşmak için henüz vakit erken. Biraz daha beklemeliyiz. Evlilik kelimesini hiç ağzıma almamama rağmen Betül'ün fikrini öğrenmiştim. Evet, haklı olabilirsin diye fısıldadım. Birden kaşları çatıldı, yüzüme dik dik baktı. Hangi konuda diye sordu. Şey, yani hislerin konusunda. Karar vermek güç tabii. Aynı çatı kaşlarla sordu. Ya senin hislerin, sen hazır mısın? Bilmiyorum diye geveledim. Galiba ben de kararsızdım. Ya öyle mi? Halbuki ben senin her an hazır olduğunu, benden bir işaret beklediğini sanmıştım. Yanına yaklaştım, elini tuttum. Hele şu roman bir bitsin dedim. O zaman daha enine boyuna bir düşünürüz. Usulca elini kurtardı avuçlarımın içinden. Alındığını hissettim. Aman Allah'ım, şu kadınlar ne garip yaratıklardı. Kendi fikrini rahatça ifade etmesine rağmen benim ağırdan alır gibi mütereddit konuşmamı içine sindirememiş, hemen tepki göstermişti. Herhalde ısrar etmemi, ben evliliğe çoktan hazırım dememi bekliyordu. Kırıldın mı? Niye kırıldım? Şaşırdım sadece. Neye şaşırdın? Yanılmış olmama. Beni deli gibi sevdiğini, her istediğimi kabul edeceğini, hiçbir arzumu geri çevirmeyeceğini düşünmüştüm. Fakat bu konuda şimdiye kadar bir arzu ısrar etmedim. Ki o konuyu ağzıma bile almadık. İlk defa konuşuyoruz. Betül duraladı. Birkaç saniye sessiz kaldı. Evet, haklı olabilirsin dedi ve yerinden kalktı. Bunu daha sonra tartışırız diyerek yanımdan ayrıldı. Öğleden sonra kuaföre gitti. Bense evde avare avare dolaşıp vakit öldürdüm. 2 saat sonra geldiğinde bir içim su olmuştu. Saçlarını değişik bir model vermiş, makyaj yaptırmış ve çok çekici hale bürünmüştü. Harika görünüyorsun dedim. Çok harika. Teşekkür ederim diye mırıldandı. Ama sesi soğuk çıkmıştı. Yemeğe giderken sırtına ne giyeceksin diye sordum. Herhalde seni utandırmayacak bir şey. Anlaşılan bu arkadaşına beni çok güzel göstermeyi planlıyorsun. Sen her zaman çok güzelsin hayatım. Yüzüme manidar bir şekilde baktı. Spor mu yoksa abiye bir şey mi giymemi istersin? Doğrusu bu konuda pek bilgili olduğumu söylenemezdi. Herhalde sen daha iyi takdir edersin. Numara yapma dedi. Romanlarındaki kahramanların giyim kuşamlarını nasıl itinayla kaleme aldığını biliyorum. Bu konuda bir kadından daha fazla şey biliyorsun. Ama senden fazla değil. Hayret diye mırıldandı. Tonguç böyle şeylere hiç dikkat etmezdi. Adamın adını duymak keyfimi kaçırmıştı. Galiba kasten böyle konuşuyordu. Sırf beni kızdırmak için. Bu kez oyununa gelmeyecektim. Aldırmaz görünerek normaldir dedim. Erkekten erkeğe değişir. Sinsice yüzüme baktı. Numarasını yemediğimi anlamıştı. Kıskandırmak için söylediğimi sanıyorsun. Yanılıyorsun. Gerçekten giyim kuşamımla ilgilenmezdi. O konuda pek bilgisi de yoktu. Sadece dekolte şeyler giydiğim zaman zevklenirdi. Haklıymış dedim. Omuzların, sırtın, göğüslerin çok güzel. Bunlara sahip her kadın biraz güzelliğini teşhir etmek ister. Doğal. Kabul ederim. Ben teşhirci değilim dedi sert bir tonla. Alınma canım. Ben de o manada söylemedim. Yalnızca insanın güzelliğini göstermesinin fazla bir mahsur olmadığını kastettim. Rahatlamıştı. Olsun diye mırıldandı. Bu gece her yanı kapalı bir rob giyeceğim. Nasıl istersen diye sırıttım. Yine de çok güzel olacağına eminim. Akşama kadar aramızda fazla bir şey geçmedi. Ben biraz kitap okudum. O da evin içinde dolaştı durdu. Bir ara Erkan'a telefon ederek bu gece yemeğe çıkacağımızı ve roman için bir çalışma yapamayacağımızı söyledi. Tam 8'de de ben daireme çıkıyorum dedi. Giyinip aşağı inerim. Burada uygun bir giysin yok mu dedim umursamazca. Buraya indirdiklerim çok spor hayatım. Yukarıda herhalde uygun bir şey bulurum. Sen de hazırlanmaya başla. Bir şeye ihtiyacın var mı? Ne gibi? Ne bileyim, ütü falan gibi. Gömlek veya pantolon ütüsü gerekebilir. Yadırgayarak yüzüne baktım. Bunca yıldır bekar yaşadığım için bu tür tekliflere pek alışık değildim. Gülümsedim. Teşekkür ederim hayatım ama ihtiyacım yok dedim. Bir tıraş olsan fena olmaz, sakalın uzamış. Ama sabah oldum ya, yüzüm bu saatte gölgelenmiş. Senin gibi maruf birine yakışıyor mu? O çıkınca banyoya gidip yüzüme baktım. Hiç de sakalım uzamamış görünüyordu. Ama durumu çakar gibi olmuştum. Anlaşılan frapan dikkat çekici bir kıyafetle aşağıya inecekti ve yüzüme direkt olarak söylememekle beraber benim de itinalı giyinmemi, temiz pak olmamı istiyordu. Ne yalan söyleyeyim, keyiflendim ve biraz da gururlandım. Merakım da arttı. Betül'ün bir an önce aşağı inmesini beklemeye başladım. İsteklerini de hemen yerine getirdim. Önce itinayla tıraş oldum, duş aldım, deodorant ve losyonlar sürdüm. Sonra yatak odasına geçip epeydir kullanmadığım ütülü beyaz gömleklerimden birini aksından çıkardım. Koyu füme yelekli takım elbisemi hazırladım. Pantolonun ütüsünü özellikle gözden geçirdim. Uzun süre takacağım kravatı karar veremedim. Bocalayıp durdum. Sonunda giyinip hazırlandığımda aynanın karşısına geçip kendimi inceledim. Bayağı havalı bir görünümüm vardı. Ama olmayacak bir şey yaptım ve hangi akla hizmetse kendimi Tonguç'la mukayeseye kalktım. Çok aptalcaydı. Lakin içimdeki o kıskançlık hissi galiba galebe çalmıştı. Betül'ün eski sevgilisi çok yakışıklıydı ve ne yazık ki şu şık halimle bile bana fark atardı. Bir süre daha aynadaki görüntümü inceledim. Hiç önemli değildi. Zira Betül tercihini benden yana yapmıştı. Hem en az onun kadar uzun boyluydum. Gerçi o benden daha yapılı ve adaleliydi. Ama fena da sayılmazdım yani. Siyah saçlarım ve şakaklarımda yeni yeni çoğalmaya başlayan ak saçlar değişik bir hava veriyordu. Sonra asıl düşünmem gereken noktanın adamın yataktaki performansı olduğu aklıma geldi. Yoksa benden hızlı biri miydi? Ben de yabana atılmazdım yani. En hızlı günlerimi yaşıyordum. Günün büyük bir kısmı yatakta geçiriyorduk. Şöyle bir düşündüm. 10 gündür doğru dürüst dışarıya bile çıkmıyorduk. Ayrıca Betül'ün gücünden hiçbir şikayeti yoktu. Pestilimiz çıkıncaya kadar da sevişebiliyorduk. Tam bu düşüncelerimle boğuşurken kapının açıldığını duydum. Betül antreden seslendi. Hazır mısın sevgilim? Gecikiyoruz. Yaklaşan sesini duyabiliyordum. Kafamı çevirip bekledim gelişini. Kapıda göründü. Az kaldı nefesim duruyordu. Onu hiç bu kadar muhteşem görmemiştim. Nutkum tutularak seyrettim. Sırtında siyah ipek, omuzlarına ince atkılarla tutturulmuş bir elbise vardı. Önü canlı renklerde payetlerle süslenmişti. Elbise dar ve vücudunun tüm düzgün hatlarını belli edecek kadar göz alıcıydı. Bacaklarını saran ince siyah çorapların altında da süet uzun topuklu ayakkabılar giymişti. Elindeki küçük süet çantayı tuttuğu koluna da mink bir etol dolamıştı. Çarpıldım adeta. Sanırım bir süre ağzım açık kalarak aptallaşmış vaziyette onu seyrettim. Gözlerinde muzaffer bir edayla yatak odasının kapısında durup şu nazarlarla beni süzdü. Yarattığı havanın sevincini yudumlamak istiyordu sanki. Nasıl, beğendin mi kıyafetimi dedi. Ne diyeceğimi şaşırmıştım. Umarım arkadaşının yanında seni utandırmam. Konuşamıyordum ki. Bakışlarım üzerinden ayıramadan yaklaştım bir iki adım. Elbisenin ufak pullarla süslü göğüs kısmı oldukça dekolteydi. Birbirine yaklaşık göğüs aralıkları derin bir vadi yaratmıştı. Nazarlarımın o noktaya toplandığını görünce serbest eliyle hafifçe kumaşı çekiştirdi. Memelerim fazla mı görünüyor sevgilim diye sordu. Cevap vermedim. Zira fena halde etkilenmiştim. Ona yaklaşınca insanı tahrik eden parfümü genzime doldu. Galiba hayranlığımı ve heyecanımı hisseder gibi oldu. Bir an korkuyla yüzüme bakarak sakın saçmalamaya kalkma. Şimdi olmaz diye mırıldandı. Hevesini dönüşe sakla. Yoksa arkadaşım lokanta kapanıncaya kadar bizi bekleyip ağaç olur. Sonunda boğazımdan iki kelime çıkabildi. Umurumda değil. Olmaz. Çok ayıp olur adama. Geceyi çuvala koymadık ya. Dönüşte sabaha kadar sevişir. Bana dilediğince sahip olur. Hemen kapının yanından kaçıp uzaklaşmazsa belki hakikaten o çılgınlığı yapıp randevuya gitmeyebilirdim. Keşke öyle yapsaydım. O gece başıma neler geleceğini nereden bilebilirdim? Restorana giderken yol boyunca gözlerimi üzerinden ayıramıyordum. Trafiğin her tıkandığında arkamdan hadi yürüsene diye kraksiyonlarla ikazlar aldım. Önceleri beni mest edişinden memnun mutlu gülümsüyordu Betül. Ama bir ara kendimi bir türlü yola veremeyişimi anlayınca ciddi ciddi sordu. İstersen arabayı ben kullanayım. Sen de beni rahat rahat seyret. Aksi halde bir kaza yapacaksın. Korkma, dikkat ediyorum diye mırıldandım. Ama beni sollayıp geçen her arabanın içindekinin de kötü kötü bize baktığının farkındaydım. Neyse, kendimi biraz daha yola verdim. Kendisine bakmayayım diye Betül'le konuşmayı kesmişti. Mutlu ve gururluydum. Dünya umurumda değildi o an. Ne Tonguç, ne bana söylediği yalanlar, ne de beni yazmaya zorladığı abuk subuk roman denemesi. Erkan'a bile katlanabilirdim artık. Durup dururken seni seviyorum diye fısıldadım. Biliyorum dedi. Çocuk gibi bu sefer daha bağırarak tekrarladım. Seni seviyorum Çiğdem. Lütfen önüne bak dedi. İçim içime sığmıyordu. Sevmenin, aşk olmanın ne güçlü bir his olduğunu sanki o an daha iyi anlıyor, ruhuma sindirmeye çalışıyordum. Yalandı, kesinlikle yalandı. Betül'ü sırf eti için arzuladığım, şüpheci beynimin uydurduğu bir kaçış sığınmaydı sadece. Belki de onunla bir hayatı ömür boyu sürdürmek, evliliğe hazır olmadığım için korkumu bastırmak nedeniyle beynimin yarattığı bir iftiraydı. Seviyor ve de arzuluyordum. Bundan doğan ne olabilirdi? Benimle evlenir misin diye sordum. Şaka yolu cevap verdi Çiğdem. Sağ salim eve dönebilirsek bunu düşüneceğim. Herhalde bunun anlamı evet demekti. Keyfim daha da arttı. Gözümü karartarak arabayı biraz daha gazladım. Kaza yapmaya hiç niyetim yoktu. Restorana girdiğimizde Ersin'i masada bizi beklerken bulduk. Karısı Sacide'yi de getirmişti. Belki Betül yalnızlık çekmesin diye ince düşünmüş. Daha önce restorana telefon ederek 4 kişilik bir rezervasyon yaptırmıştı eski dost. Geldiğimiz saatte restoran bar niteliğindeki yer tamamıyla yükünü almış durumdaydı. İç mekanın sağa upuzun bir bar Amerikan olarak dekore edilmişti. Genellikle tek gelen kişilerin tünediği uzun iskemlelerde içkilerini yudumlayan şehrin kalburüstü aşina olduğum simalarına rastladım. Aralarında beni tanıyanlar da vardı. Pek tabidir ki içeri girer girmez pek çok göz üzerimize çevrildi. Beni tanıyanlar bile başıyla veda veya eliyle kimisi ölçülü kimisi beklemediğim şekilde samimi görünmeye çalışarak selam verirken asıl dikkatim bana değil yanımdaki harika kadını çevrildiğini fark ettim tabii. Bugüne kadar hiç tatmadığım bir hazdı bu. İşin aslına bakılırsa normaldi de. Zira şimdiye değin hiç Betül kadar güzel, alımlı ve dikkat çekici bir sevgilim olmamıştı. Kibar yüzlü şef garson bizi görür görmez yanımıza yaklaştı. Usulca, "Beyefendi, beyefendi, Mehmet Bey, acaba rezervasyonunuz var mıydı?" diye sordu. "Evet," dedim. "Ersin Karadayı adına bir masa ayrılmıştı. Onu beklediği kişileriz. Lütfen beni takip edin." Şef garsonun arkasından yürümeye başladık. Masaların arasından ilerlerken bütün gözler yine üzerimizdeydi. Belki biraz utangaç mizacımdan olsa gerek, neredeyse ayaklarım birbirine dolaşacaktı. Aslında kalabalık karşısına çıkmaya hatta onlara hitap etmeye alışıktım. Mesleğimle ilgili sayısız konferanslar vermiş, panellere katılmış biriydim. Ama bu kez durum farklıydı. Salondakiler hiç şüphesiz bana değil, yanımdaki muhteşem zarafetteki kadınla ilgileniyorlardı. Betül ise son derece rahattı. Öyle ki sanki ilgi odağı kendisi değilmiş gibi, vakur umursamaz tam bir kraliçe edasıyla yürüyor, başını dik tutuyordu. Belki size mübalağalı gelebilir ama sanki ayrılan masaya giderken salondaki konuşmaların kesildiğini, çatal bıçak seslerinin yok olduğunu, sadece sessiz mırıltılarının yankılandığını hisseder gibi oldum. Emindim. O an herkes bütün ilgisini üzerimize çevirmiş, dikkatle bizi izliyordu. Öncelikle de Betül'ü hiç kuşkusuz, olsa olsa benim için bu şahane kadının yanındaki de kim yahu diye soruyor olmalıydılar. Kalabalık arasında Ersin'in masasını arkadaşım ayağa kalkınca fark edebildim. Tanışma faslı kısa sürdü. Ersin'le Sacide bizi beklerken birer dry martini içiyorlardı. Yemekten evvel biz de aynı içkileri sipariş ettik. Ancak gelen içkilerimizi yudumlarken Betül'ün onlar üzerindeki etkisini inceleme fırsatını bulabildim. Ersin masalarına dünya güzeli bir kadının gelmesinden memnundu. Fırsatını bulunca bana çaktırmadan göz kırptı. Seçimimi beğendiğini, onayladığını ifade eder tarzda genellikle aramızda ölçülü seviyeli konuşmalar olur. Sohbetimizin konuları esas olarak sanatla ilgili kalırdı. Her zaman kibar, ince ve hassas ruhlu olarak tanımıştım onu. Bizde baş başa kalan İki erkeğin her zaman yaptığı gibi kadın, kız veya çapkınlık konuları hiç açılmazdı aramızda. Sacide'ye doğrusu çok az tanırdım. İki arkadaş daha ziyade dışarıda buluşurduk. Evlerine yanılmıyorsam bir veya iki kere gitmiştim. O da yıllar önceydi. Ama Sacide hakkındaki intibam müspetti. Sade, mazbut, hanım hanımcık bir kadındı. Sanırım Ersin'den de bir yaş büyüktü. O an bunu nereden hatırladığımı tam olarak çıkartamadım. Belki bir vesileyle arkadaşım söylemiş olabilirdi. Ne var ki sadece bana göre çirkin bir kadındı. Özellikle uzun ve sivri burnu ile birbirine çok yakınmış gibi duran gözleri her görüşümde dikkatimi çekmişti. Bunu anlatmamın sebebi daha içkilerimizden ilk yudum alırken kadıncağızın Betül'den hoşlanmadığını anlamamdan kaynaklandı. Biraz hak da verdim. Kadın kompleksiydi bu. Kendini güzel bir kadının yanında çirkin ve yetersiz bulmanın doğal isyanı. Ellerinde olmayan içgüdüsel bir davranış. Nitekim genelde konuşkan bir insan olan Sacide hatırlayabildiğim kadarıyla sessiz ve somurtkan kalmayı tercih etmişti. Betül onu tanımadığı için bunu kavrayamaz. Belki de kadının normal hali bu diye düşünür sandım. Fakat kadınlarda inanılmaz bir sezi yeteneği vardı. Az sonra Betül'ün de Sacide'den hoşlanmadığını anladım. Kıskanıldığını hissetmişti. Neşesinin kaçacağını düşündüm. Hatta biraz üzüldüm de. Onu buraya eğlenmesi sevdiğim ve takdir ettiğim bir arkadaşımla tanışması için getirmiştim. Oysa Sacide daha şimdiden suratını asmış, abuz bir çehreyle oturuyordu. İlerleyen dakikalarda anlaşılan durum daha da tatsızlaşacaktı. Ersin kalite bir İtalyan şarabı içmemizi teklif etti. Hepimiz şarap içmeye karar verdik. Sacide de sanki kerhen, "Ben de sizi uyuyayım bari," dedi. Ana yemek olarak bademli piliç dolması istedik. Çok lezzetliydi. Bir ara Betül'le göz ucuyla baktım. Yanılmıştım galiba. Sacide'yi hiç taktığı yoktu. Gelen yemeği de çok beğenmiş. Hatta bir isteğimiz olup olmadığını sormak için gelen şef garsondan yemeğin tarifini bile istemişti. İkinci kadehlerden sonra biraz daha rahatlamıştık. Sacide'nin de üzerindeki o soğukluğu atacağını ummuştum. Ama ne gezer, arkadaşımın karısı aynı asık suratlılığını sürdürüyordu. Ersin herhalde karısının huyunu ve bu anlamsız kıskançlık kaprisini biliyor olmalıydı ki özellikle Betül de fazla ilgilenmiyor, nezaket cümleleri dışında daha çok benimle konuşuyor ve elinden geldiğince de karısıyla meşgul oluyordu. Edebiyat sohbeti falan hiç başlamadan bitmişti. Yavaş yavaş bozulmaya başlamıştım. Bu kadar da fazlaydı artık. Sacide adeta yüzüyle bizi dövüyordu. Ne bir lafa karışıyor ne de bir konu açıyordu. Ersin'in hatırı olmasa Betül'ü alıp çıkacaktım. Fakat tam o sırada Sacide birden damdan düşer gibi Betül'ün gözlerinin içine bakarak sordu. Acaba sizle daha evvel hiç görüşmüşlüğümüz var mıydı? Dedi. Hepimiz yadırgamıştık soruyu. Ersin bile şaşırarak karısına baktı. Betül kısa bir an karşısındaki kadını süzdü. Yanaklarının hafifçe kızarmasını sualden mi yoksa şaraptan mı olduğunu kestiremedim. Belki de Sacide'nin konuşmasına hayretlendi. Cevap vermeden önce uzun uzun düşündü. Sonra hiç sanmıyorum diye mırıldandı. Göz hafızam çok kuvvetlidir. Görmüş olsam unutmazdım. Benim de dedi Sacide. Ama sesinin tonu o kadar emin çıkmıştı ki gayri ihtiyari onları dinlemeye başladık Ersin'de. Fatihli misiniz? Soğuk bir şekilde gülümsedi sevgilim. Hayır, İzmirliyim. Emin misiniz? Ersin hayretle hayatım bu ne biçim soru demek zorunda kaldı. İnsan için nerenin olduğunu bilmez mi? Betül Hanım İzmirliyim diyor. Sacide'nin kılı bile kıpırdamadı. Kocasına cevap da vermedi. Masada uzun süre bir sessizlik oldu. Bir an soğuk bir rüzgarın estiğini fark ettim. Nedenini anlayamamakla beraber Sacide'nin sanki Betül'ü gerçekten tanıdığı duygusu içimde yer etti birden. Betül'ün gerilen ve kızaran yüzü neden sonra yumuşadı? Herhalde beni birisine benzettiniz diye mırıldandı. Sacide'nin ısrar edeceğini sanıyordum. Oysa o eski tanıdığım yumuşak ve uysal haliyle belki de dedi. Olabilir insanlar birbirine benzermiş, yanılmış olabilirim. Ersin duruma tevil etmek istercesine mırıldandı. Bizim hanım Fatihlidir de diye fısıldadı. İlk karşılaştığımız andan beri sizi Fatih'le eski bir komşumuzun kızına benzettim. Yan yana otururduk. İki kardeştiler. Babaları Eminönü tapusu sicil muhafızıydı. Aklımda yanlış kalmadıysa adı Mehmet Ali Taşkıran'dı. Aksi sert huylu, geçimsiz biriydi ama karısı Rukiye dünya tatlısı bir kadındı. Annemin de can yoldaşı, içtikleri su ayrı gitmezdi. Ben de bir memur kızıydım ve o tarihlerde lisede öğrenciydim. Sizi o ailenin kızlarından birine benzettim. Benimle aralarında 7-8 yaş fark vardı. Birinin adı Hadiye, diğerinin adı Sadiye'ydi. Yanıldığınız muhakkak diye soğuk bir şekilde homurdandı Betül. Omuzlarını silken Sacide, herhalde dedi. Ama yüzünde yanıldığına gerçekten inanan bir insanın rahatlığını göremiyordum. Yemeğin ondan sonraki kısmı daha da soğuk ve tatsız geçti. Sacide yine eski sessizliğine bürünmüştü. Betül'ün de bütün neşesi kaçmış gibiydi. Eve dönerken arabanın içinde sevgilim homurdandı. Keşke beni götürmeseydin. Biliyorum dedim. Sacide nefis geceyi berbat etti. Kalk nem osuruk suratlı karı. Cadaloz ne olacak? Kıskandı beni. Kocasını elinden kapacağım mı sandı nedir? Elimde olmadan hiddetine gülümsedim ama haklıydı. Çirkin karılar hep böyledir zaten. Komplekslerini örtmek için başkalarına saldırmaktan zevk duyarlar. Aklınca beni fakir bir mahalle kızı gibi aşağılamak istedi. O kadar da abartma canım dedim. Alt tarafı o da aynı semtin insanı olduğunu kabullendi. Öyle deme. Biraz yüz versem kim bilir başka neler uyduracaktı. Ben İzmirli andı şanlı bir sanayicinin kızıyım. Ailemle de her zaman iftihar ettim. Tabii sevgilim diye mırıldandım. Olayı fazla da büyütmek istemiyordum. Belli ki Ersinlerle bir daha ailece görüşmek şansımız olmayacaktı. İtiraf edeyim, pek de umurumda değildi. Evden içeriye girdiğimizde Betül hala olayın sinirliliğini üzerinden atamamıştı. Ne var ki o gergin haliyle de çok güzel ve çekiciydi. Ona yaklaşmak, okşamak, en azından sinirlerini yatıştırmak istiyordum. Yatak odasına geçince peşinden gittim. Etolünü yere fırlattı. Topuklu süet ayakkabılarını ayaklarından çıkardı. Homurdanarak şu fermuarımı indirir misin dedi. Arkasına geçip anlayışla elbisesinin arkasındaki fermuarı çekerken dudaklarımı çıplak omuzlarına değdirdim. Sakın dedi. Sakın bu gece bana yaklaşma. Çok sinirliyim. Oynaşacak hiç halim yok. Ben sebep oldum sevgilim. Üzgünüm. Silkinip dekolte elbisesini ayaklarının dibine düşürdü. Jartiyeli dantel siyah iç çamaşırlarıyla iç gıcıklayıcıydı. O kıyafetle banyoya yürüdü. Arkasından gitmek isterdim ama gidemedim. Yerimde kararsızca kalıp arzularımı dizginlemeye çalıştım. En iyisi beklemek, sakinleşinceye kadar ona yaklaşmamaktı. Huyunu öğrenmiştim artık.